Ayrım 5.
Şövalye Notus Gladius, hayvan korkuluğuna ellerini koyarak kahkahalarla gülmeye başlayınca, Türkopol yüzbaşısı Uranha başını kaldırdı. ''Burada mısınız sayın şövalyem? Uranha'dan selam.'' ''Uzatma, kebap soğuyor. Şarap da tükendi, tükenecek.'' ''Yok öyle şey, tükenemez. Çünkü çiğnerim bu taş yığınını. Yuvarlarım bayır aşağı tangır tungur.'' ''Höst, bir alay dervişle bir mübarek keşiş var ki, her biri bir cennet bağında dolaşıyor, çarpılırsın.'' Mavrulelia yardım ederek tepeden tırnağa zırha bürünmüş, uzun savaşçıyı atından aşağıya aldılar. Herif kımıldadıkça dışarıdan demir, içeriden kemik sesi veriyordu. O kadar kuruydu ki Mavro tuttuğu çırayı biraz yaklaştırsa harlayacaktı. Mızrağını şövalyeye uzattı. Önce bayrağımız girer. Şövalye mızrağı çekip aldı. Hey Mavro, dediğim gibi sayın yüzbaşımız Uranha'nın yoktur şakası. Hayvanına dikkat ister çok. Hiç meraklanmasınlar. Hah! Neden meraklanacakmışım? Uranha top gibi bir kahkaha patlattı. Kesilecek kulaklar benim mi? Duydun ya Mavro, en küçük cezası kulak kesmektir ona göre. Kapıdakiler avluya girmişlerdi ki, şövalye hızla döndü, keşiş Benito ile karşılaştı. Hay Allah belanı versin, bugün kaçıncı dalgınlık bu? Aman şövalyem! Sana değil kendime söyleniyorum. Kapıya bakarak sesini alçalttı. Oldu mu? Tamam, keşiş de sesini kısmıştı. Uyuştular. Kapora? Alındı. Mavro sayvana çıkınca keşiş Benito başını hafifçe eğip kendini şövalyeye tanıtıyordu. Allah'ın günahkar kullarından, Cenevizli keşiş Benito. Allah'ın rahmeti üstünüze olsun soylu şövalyem. Amin. Onurlandım kutsal peder. Ben Saint-Jean şövalyelerinden Notus Gladius oğlunuz. Buyurun yoksul soframızı yüceltin. Sofranıza göklerdeki yüce efendimiz Rab İsa'dan bereket, ağız tadı, mutluluk. Şövalye Türkopol yüzbaşısını keşişle tanıştırıp Mavro'yu kebap getirmeye yollayınca Uranha'ya fısıldadı. Kaça kesiştin? At başına 500 Venedik altını. Tüh! Kazıklamışlar çudarı olur resmen seni. Ertuğrul'un savaş atlarından en kötüsü 1500 altın eder demedi miydi Negöl Tekburu? Çudara kalsa 400 bile vermeyecekti ya, Benito babamızın hatırı için çıktı 500'e. Ben epeyce Moğol soyguncusu gördüm ama Çudaroğlu denilen bu rezil gibisine hiç rastlamadım. Herif soyguncuların padişahı olduktan başka Tebriz tüccarlarına baş bezirgen olacak madrabaz. Baktım da böyle bir namussuzu köylüsünün başına sarmakla bizim Tekfur Nikolas'ın 100 kat daha namussuz olduğunu iman ettim. Uranha tolgasını çıkarıp saçlarını omuzlarına döktü. Saçları hem kalın hem çubuk gibi düzdü. Uzun at suratını sert sakalı büsbütün aşağıya çekiyor, çökük avurtları elmacıklarını büsbütün dışarıya çıkarıyordu. Kafası, omuzları, dirsekleri, diz kapakları şaşılacak kadar sivriydi. Bu sivrilikleri kalın örme zırhı bile azaltamıyordu. Uçları aşağıya çekik, kirpiksiz gözlerinde arada bir çakıp sönen kurnazlık ışıltısı, hayvansı aptallığını hiç azaltmamakta, hele yerli yersiz patlattığı kahkahalar aptallıktan öte sinir dengesizliğini belirtmekteydi. Mavro dumanı tüten kebabı getirince keşiş Benito duaya başladı. Ötekiler saygıyla başlarını eğdiler. Sonra gecenin geç saatlerine kadar şarap içerek cinayet hazırlar gibi fısıl fısıl gelecek günlerden konuşuldu. Türkopol yüzbaşısı Uranha ıssız hanın yerini çok beğenmişti. Keşiş Benito tepenin arkasında 30 evlik bir köye yetecek kadar toprak bulunduğunu söyleyince kararını verdi. İşleri tökezlemeden yürürse kanlı boğaz baronu olarak bu ıssız hana yerleşecek, Bitinya prensliğinin kapılarından birini tutarak geçişin başını toplayacaktı. 2. Şövalye Notus Gladius boğazından kaynar kurşun akıtılmış gibi yanarak uyandı. İlk anda nerede bulunduğunu hatırlamaya çalıştı. Başının üstünde isten kapkara olmuş kubbemsi bir tavan, iki yanda tuğladan direklere tutturulmuş iki kemer vardı. Bunları küçük bir yağ kandilinin ölü ışığı belli belirsiz aydınlatıyordu. Issız handa olduğunu hatırlayınca dişlerinin arasından sövdü. Yatarken yanına koyduğu su testisini alıp kafasına dikti, bir solukta yarısına kadar içti. Uyanmasına sebep olan gürültüye hırıl hırıl soluyarak kulak verdi. Gürültü avludan geliyordu. Yattıkları yerin kalın demir parmaklıklı küçük penceresinde gecenin karanlığı açık laciverte dönmüştü. Sedirde yatanlara suratını buruşturarak baktı. Keşiş Benito ağır torbasını başının altına koymuş, kalın cübbesine sıkıca sarılmıştı. Türkopol dizlerine kadar inen kirli gömleğinin içinde, değnek gibi kolları, bacakları, bir deri bir kemik gövdesiyle mumyalanmış çok eski bir ölüye benziyordu. Yere serilmiş kuru otların üstünde cavlak dervişler başlarını birbirlerinin dizlerine koymuşlar, kocaman baklalı bir zincir gibi kıvrılmışlardı. Esirin umutsuzluğu, Ozan'ın yaşadığı çağın dışında kalmışlığı yatışlarından belliydi. Dışarıda köpeği azarlayanın Mavra olduğunu sesinden tanıyınca her sabah su başında Karaca beklediğini, dönüşte tuzakları yokladığını hatırladı. Neden olduğunu kendisi de bilemeden debelenerek dizler üstüne geldi. Oda büyüklüğündeki ocak havayı aralıksız çektiğinden içerisi enik konu soğuktu. Çıplak etine sardığı 10 boğumlu para kemerini telaşla yoklayıp göbeğini indirdi. Emekleyerek pencereye gitti. Kaymış harmaniyesini Uran Han'ın üstünü örtmeyi bir an aklından geçirmiş, canı cehenneme diye homurdanmıştı. Oysa biricik sevdiği adamdı dünyada bu itoğlu it. Çünkü eşi bulunmaz alıklardandı. Ancak bu kadar iri alıklık kendisine güven verebiliyordu. Pencereden gözetler gibi baktı. Mavru sıpa kadar köpeği yerine kapattıktan sonra iyice yağlandığı için hiç gıcırdamayan çıkrığı acı kuvvetiyle kolayca çevirerek kapının kalın demir parmaklarını yukarı çekiyordu. Sonra meşe kanatların ağır sürgülerini açtı. Yay torbası ile okluğu omuzuna asıp pala bıçağını kuşağına sokarak çıktı. Karı nerede peki? Kalkmadı mı? Mauro ile Lia'nın gerçekten kardeş olduklarını söylemişti dün gece Keşiş Benito. Bunu söyledi ama karıyla yatmadığına yemin edemedi namussuz. Genellikle genç yaşında dul kalmış karılarla, evlenmesi gecikmiş kızların papazlara, hele dünyayı boşlayıp mağaralara çekilmiş güçlü keşişlere karşı garip bir tutkunluk gösterdiklerini çok duymuştu. Uğrarmış mağaraya arada bir Lia kahpesi. Adadığı horozu tavuğu bırakır, hasta okutmaya, incile fala baktırmaya gelirmiş. Boş bırakır mı bu şeytan cenevizli? Okşalayarak tava getirip ıhtırmaz mı? Demin üşürken şimdi derisine ateş basmış, içtiği su şarap olup beynine saldırmıştı. Paraysa para, erkeklikse erkeklik, fazladan soyluluksa soyluluk. Paraladığı avı kaptırma korkusuna düşmüş bir yırtıcı hayvan gibi yalanarak uyuyanları süzdü. Çömelimde atılmaya hazır, soluklarını keserek eski hisarın sessizliğini dinledi. Kedi gibi hiç gürültüsüz indi sedirden, kapıya doğru birkaç adım attı. Birden kaskatı durdu. Tanrı'nın ağır kılıcı üstümde. Esir derin bir sesle sayıklıyordu. İyi insanlar, görmezden gelmeyin beni. Şövalye Notus Gladius, herifin söylediklerini anlayamadığı için kızdı. Dişlerini çatır çatır gıcırdatarak sövdü. Dönüp hançerini almayı düşündü. Bir an bu kadarcık gecikme, yıllardır kolladığı fırsatı kıyamete kadar kaçırtacakmış gibi telaşlandı. Alçak kemerli kapıdan eğilerek geçti. Doğrulmayı akıl etmeden iki büklüm yürüdü. Karının kardeşiyle beraber yattığı yeri dün gece kollayıp öğrenmişti. Kapıya yaklaşırken duraladı. Sürgülediyse kaltak içeriden oğlan çıktıktan sonra. Çaresizlikle çevresine bakındı. Aman Rab İsa, Notus Gladius kulunu seversen sürgülenmemiş olsun. İttiği kapı hiç gürültüsüz açılınca tıkanacak kadar sevindi. Yatağa bakarak durdu. Sırtında dizlerine kadar inen gömlekten başka bir şey yoktu. Bunun yırtmaçlarından bütün çıplaklığı görünüyordu. Kısa, kalın bacakları üstünde tıka basa doldurulmuşa benzeyen şişman gövdesi iğrenç, kabarmış saçlarıyla sırıtkan ağzı gerçekten korkunçtu. Tazelenen şarap sarhoşluğuyla kendine cinsel hırsa kaptırmış, gürültü etmek istemediğini unutmuştu. Hırıltılı soluklarla yatağa yaklaştı. Lia'nın çıplak kolu yorganın üstündeydi. Parasını peşin vererek kiraladığı bir genel kadınınmış gibi yumuk bileği rahatça tuttu. Mavro. Sus, Mavro yok. Kimsin? Bırak beni. Sus, ben şövalye. Adını unutmuş gibi duraladı. Dişleri birbirine vuruyordu. Notus Gladius. Ne istiyorsun? Lia ilk şaşkınlıktan kurtulmuş debelenmeye başlamıştı. Bırak. Dinle güzelim, dinle güvercinim, bir altın, bırak bağırırım. İki, üç altın. Kemerini göstermek için gömleğini açınca kız dehşetle inledi. Üç altın, üç. Lia herifin korkunç kuvvetiyle gerçek tehlikeyi iç içe duyup can havliyle kurtulmaya çalıştı. Çekil namussuz. Şövalye salyalarını zorlukla yutarak hırladı. Namussuz mu? Ben bunun yarısı için 5 kişi öldürürüm. Tuttuğu bileği koparacak gibi sıktı. Suratı büsbütün canavarlaşmıştı. Öldürürüm ben. Lia üstüne abanan bu karşı durulmaz kuvvetle boğuşmayı sürdürürse soluğu kesilip bayılacağını anladı. Çırpınmayı bıraktı. Durun şövalyem, durun peki. Peki mi? Ha şöyle. Şövalye de soluk soluğa konuşuyordu. Bileği bırakmadan gövdesini geri alıp seyrek dişlerini göstererek sırıttı. Ha şöyle. Lia boştaki elini yastığın altından hızla çekip dikildi. Çekil. Zehirlidir bu bıçak. Zehirli mi? Şövalye zembereğine dokunulmuş gibi sıçramıştı. Çağının bütün batılıları gibi zehrin ne kadar bol kullanıldığını, nasıl da hiç şakaya gelmediğini biliyordu. Değdirdin mi? Can havliyle elini kılıcına atmıştı. Umutsuz bir sesle fısıldadı. Kahpe! Değdirdinse öldürürüm, öldürürüm! Defol! Değseydi çoktan gebermiştin. Defol! Şövalye gövdesini yoklayarak dehşetle geriledi. Lia hemen kalktı, gömlekli olduğunu aldırmadan küçük hançerinin ucunda herifi sürüp odasından çıkardı. Kapıyı sürmeleyince bütün kuvveti bir anda tükenmiş gibi dizlerinin üstüne çöktü, sonra yüzü koyun döşemeye kapandı. Demircan, Mavro, İsa Efendimiz diye inledi. Hançer zehirli olmadığından bir yerini çizer diye korkmuyordu. 3. Keşiş Benito'nun kasılarak dünya nimetleriyle değiştim dediği mağara, çorak bir tepenin tam ortasındaydı. Geniş ağzı uzaktan bakılınca bu tepeyi çenelerini çatırdatarak esneyen dişsiz bir devin dazlak kafasına benzetiyordu. Arkasını batağa vermişti. Yüzü batıya, Ertuğrul Bey'in uç topraklarına dönüktü. Önünden geçen yol gökle yerin kavuştuğu çizgiye kadar bükülmeden uzanıyordu. Ne ev vardı, ne ağaç, ne de ekili bir karış yer. Güneş yeni doğmuş, kıracın bahar ayazını daha kızdıramamıştı. Mağaranın loşluğunda Türkopol yüzbaşısı Uranha, Şövalye Notus Gladius'un gömleği üstüne giydiği köselerden yapılmış hafif Moğol zırhının çapraz bağlarını bağlamaktaydı. Elleri bu işlerde çok ustaymış gibi hamarat, gözleri çok önemli bir şey düşünüyor gibi dalgındı. Dalgınlığı, şövalyeyi giydirirken ister istemez dokunduğu para kemeri yüzündendi. Varlığını öğrendiği zaman 10 sıra olan bu kemerin ancak 1,5 sırası dolmuştu. Şimdi hazırlandıkları at çalma işi başarıyla sonuçlanırsa en azdan 4. sırada dolmuş olacaktı. Höst, canımı yaktın yavur Türk. Alışalım canımızın yanmasını. Neden alık herif? Sen Allah'ın oğlu sayılırsın. Notus'un piç demek olmasına takılıyordu. Nasıl olsa çıfıtlar seni çarmıha gerecekler er geç. Höst, şövalye bu çarmıha gerilme şakasına bir türlü alışamamıştı. Canını şeytan alsın, bitir şunu. Uranha kötü kötü yalandı. Bir genel evde ağır sarhoşken tanıdığı kuşkulu şövalyenin ne yapıp edip güvenini kazanması bu altın dolu kemer yüzündendi. İlk görüşte şövalye nasıl Uranha'yı dünyanın en aptalı, aptal olduğu için de güvenilecek tek adamı saymışsa Uranha da şövalyenin en acınacak alıklardan olduğunu anlamıştı. Sonraları daha yakından tanıdıkça bu yargısının doğruluğunda hiç şüphesi kalmadı. Yarı deliydi bu fukara, bütün yarı deliler gibi kendini herkesten akıllı, kurnaz, güçlü sanıyordu. Uranha bütün batılıların biraz böyle olduklarına Senjan şövalyelerini yakından tanıyalı beri kesinlikle inanmıştı. Nah işte şu cenevizli Benito keşiş de kaçık düpedüz. Pislik içindeki şu mağarada insan değil domuz bağlansa durmaz. Oğlum Uranha bitir şunu, bitir sıkıldım. Zırhın bağ deliklerini sık yapmış Moğol. Niyeti cehennemde bile çıkarmamak. Ben de sıkı bağlıyorum öte yanda çözülüp mözülüp. Höst koparırım çöp gibi boynunu çabuk ol. Birkaç küçük iş yapmışlardı beraber adada. Bütün işleri kendisi bulmuş bu akılsız şövalyeyi hepsine zorla razı etmişti. Zenaatları aslında soygunken bu batılılar soygunun şerefli bir iş olduğunu kabullenmek istemiyorlardı bir türlü. Belki de soygun töresini sırasında bilmezden gelip arsan payını kendileri almak için böyle davranmaktaydılar. Dünyanın her yerinde bu töre işi bulanın 2 pay alacağını yazarken şövalye kazancı 4'e bölüyor, birini tarikata, birini gelecekteki işlerin sermayesine ayırıp gerisini kardeş payı yapıyordu. Tarikata hiçbir şey vermediğini Uranha çabuk anlamıştı. Becerdikleri soygunlarınsa sermaye istemediği açıktı. Aklının ermediği nokta beleşten geçinmeyi soyluluğun ana kanunu sayan, bunu başardıkça ömrü artan, bu yüzden paraya hiç önem vermemesi gereken adamın altınları kemere dizmesi, kemeri de derisine sımsıkı bağlamasıydı. Önceleri bunu kurtulmalık için biriktiriyor sanmış, doğru bulmuştu. Sonra düşündü, insan kemeriyle beraber esir alınıyor, üstünde çıkan paralar kurtulmalığa tutulmuyordu. Neyin nesiydi altınları böyle kemere dizip kıyamet kopsa çıkarmamak? Bir zaman tedirgin tedirgin araştırmış, sonunda kendisi yani Uranha için toplayıp taşımakta olduğu inancına varmıştı. O gün bugündür er geç soyacağı bir zenginliği yanı sıra gezdirmekten garip bir heyecan duyuyor, her an dünyadaki biricik dostunun vurulup düşmesini sabırsızlıkla bekliyordu. Birkaç kez gerçekten büyük ölüm tehlikesi atlatmış, kendisinin şövalyeden önce ölebileceğini düşünerek hançerini herifin şah damarına çalıp bu işi tadında bitirmeyi tasarlamıştı. Her defasında biricik heyecanını kaybettikten sonra yaşamanın epeyce tatsızlaşacağından korkarak vazgeçti. Urahna gözleri boyundaki atar damarda, kösele zırhın sırımını son deliğinden geçirip çekerken, akılda kurnazlıkta batılı arkadaşlarından kat kat üstün olduğuna bir daha inanıp kasıntılı, kıyıcı gülümsüyor, bu gülümsemeyle uzun at suratı derinden kederlenmiş gibi buruşuyordu. Tamamdır bu işimiz soylu şövalye. Mağaranın dibindeki karanlıktan apansız çıkan keşiş Benito, arkadaşlarını daha hazırlanmamış görünce şakadan azarladı. Oho! Ne yaptınız bunca zaman kaltabanlar? Urahna çarıkları alıp şövalyenin önüne çömeldi. Tamamdır, bir hazırlanmamız kalmıştır. Keşiş Benito, kukuletalı uzun cübbesini atmış, Bizans köylüleri gibi giyinmişti. Ayağında sıkı bir pantolon, dizlerine kadar çıkan kalın çoraplar, bağları çoraplara sıkıca sarılmış çarıklar vardı. Giydikleri tepeden tırnağa kara kumaştandı. Elinde tuttuğu kara yünden örme başlığı görünce, şövalye Notus Gladius, dün ıssız sanda Mavro'nun kara kılavuz için söylediklerini hatırladı. Kara başlık yalnız gözleri dışarıda bırakacak gibi yapılmıştı. Çevreye ürküntü salmış kara kılavuzun bu keşiş Benito olduğunda şüphesi kalmayınca bir uygun sırada gelip mağarayı yoklamaya karar verdi. Keşiş Benito bir torbadan çeşitli okları yere silkeleyip çömelmiş, kara tüylüleri seçmeye başlamıştı. Bunlar Karaca Hisar Tekburu'nun oklarıydı. Urahna ile şövalyenin alacakları Moğol sadaklarını bunlarla doldurdu. Bir yandan da söyleniyordu. Gören olursa Moğoldular diye basacak yemini. Biri vurulursa Karacahisar oku bulunacak üstünde. Kısa, keyifli, hain güldü. Karışacak ki ortalık, içinden çıkabilene aşk olsun. Şövalye gibi değişip tüylü külahı başına geçirince, Urahna'nın da herhangi bir Moğol savaşçısından bir farkı kalmamıştı. İki arkadaş bakışıp Moğollar gibi ellerini karınlarına vurarak kahkahalarla güldüler. Urahna çıkardıkları giyimleri torbalayıp terkiye sardı. Frank silahlarını eğerlere astı. Bir şey unutup unutmadığına bakarken ensesini kaşıyarak duraklamıştı. Keşiş Benito sabırsızlanarak sordu. Nedir aklına gelen domuzluk Türkopol? Gerçekten hiç kimse gelip yoklamaz mı sen gidince burayı? Yoklamaz. Havadan mı söylüyorsun, denedin mi? Köylü möylü giremez, haddine düşmemiştir. Girse de işaretlerim vardır, bilirim. Kamagan derviş geldi mi? Kim? İlerideki mağarada bir meslektaşım var, Moğol dervişi. Moğol dervişi mi? Nasıl herif? Senden önce mi buradaymış? Benden önce. Gözetlemez mi seni? Gelene gidene bakmaz mı? Dinlemez mi konuşulanları? Yok canım. Bir deri bir kemik. Ağzında diş yok. Gözü görmez. Yarı delidir. Moğolcayı unutmuş. Latince diye bir dilin varlığını bilmez. Zararsızdır çok. Bekler buralara it gibi burnu yerde. Dolaşır durur. Şövalye ile Urahna bineklerini yedeklerini alıp Cenevizli Keşiş Benito'nun arkasından yürüdüler. Ertuğrul Bey'in savaş atlarını aşırarak Bitinya ucunun yıllardan beri zorlukla sürdürülen barışını 1290 yılı Nisan ayının ilk cuma günü temellerinden sarsmaya, sınır boylarını karıştırıp çalkalamaya gidenler kayaların arasında gözden kaybolunca mağaranın üstünden küçük meydana maymuna benzer biri maymun çevikliğiyle atladı. Çok ufak tefek, bir deri bir kemikti. Bütün dişleri döküldüğü için sırıtırken çenesi burnuna değiyor, fırlak elmacıklarıyla yumuk gözleri Moğol ya da Tatar olduğunu gösteriyordu. Cenevizli keşişin meslektaşım dediği mağara komşusu Kamagan dervişti bu. Uzaklaşan ayak seslerini bir zaman dinledi. Alık Frankler diye mırıldandı. Şaşırtacak yanı bu sözleri Latince söylemesiydi. Batağa gidip biraz gidince gökyüzünden başka hiçbir şey görünmediğinden yön kaybolmuştu. Bir saz denizinde, daha doğrusu sazlarla kaplı bir denizin dibinde yürümeye çabalıyor gibiydiler. Bata çıka gidildiğinden yedekteki hayvanlar da huysuzlanıp zorluk çıkarmaya başladıklarından yürüyüş çok yorucuydu. Bu da aşılmaz bir genişliğin ortasında dönelemek duygusu veriyor, genişlikle darlığı iç içe getirerek bunaltının şaşkınlığını artırıyordu. Hepsinden korkuncu, bastıkları yerin hafiften esnemesiydi. Akıl almaz bir gariplikle doğa dışı, katı bir suyun üstünde gibiydiler. Bu yumuşak kabuğun kendilerini nasıl çektiğini her adımda şaşıyorlardı. Sağlam topraktan uzaklaştıkça şaşkınlıkları ürküntüye, sonra korkuya dönmüştü. Biricik umut keşiş Benito'nun yolu yitirmemesindeydi. Bunun nasıl bir bilgiye dayandığını da artık kestiremiyorlardı. Benito giderek adamlıktan çıkmış, bataklığın bir parçası haline gelmişti. Hangi ruh çelişmesiyle yurdunu bırakıp buralara savrulduğu, bir mağaraya sığındığı, korkunç batakla nasıl bu kadar içli dışlı olabildiği, ancak şimdi bu kesin yönsüzlükte, kımıltılı, cıvık, tek düzenin karışıklığında, hiç duraklamaksızın gidişinden biraz seziliyordu. İnsan bir anlamda bütün insanlığa, yani kendi kendine gerçekten düşman olmadıkça, doğanın anlamını büsbütün yitirmiş bir parçasıyla bu kadar kaynaşamazdı. Şişkin göz kapaklarının üstüne düşen gür kaşları, yüzüne uykucu bir dalgınlık verdiği halde Keşiş Benito'nun yürüyüşü güvenli, çevik, ölçülüydü. Yalnız yönün doğruluğunu bildiren işaretleri değil, en küçük sesleri de kolluyor, neyin nesi olduğunu hemen anlayıp rahatlıyordu. Şövalye Notus Gladius, bu Allah'ın belası batakta bu herifin basa çıka ne aradığını apansız merak etti. Para canlısı değildi. Şu kadar fersah yol gidip para sayarak aldığı afyonu, dervişlere çoğu parasız verdiğini gülerek söylemişti. Tuttuğu yolun durduğu yerinde para toplamakla hiçbir ilintisi yoktu. Durumu salt insanlardan kaçmakla da açıklanamazdı. Mağara mı yok İtalya'da? Buna sadaka verecek, bunu besleyecek alık karılar mı yok? Niçin geldi buraya, nasıl yerleşebildi? Yan gözle baktı. Herif şaşılacak kadar rahattı. Rahatlığı hürlüğünden geliyordu. Bu hürlük hiçbir bağ tanımadan dilediği gibi kötülük edebilme hürlüğüydü. Sırrı çözer gibi oldu. Burada tadını çıkara çıkara kötülük edebilmesini önleyecek, duraklatacak hiçbir engel yoktu. Daha önemlisi, iç yüzünü karşısındakilere açıklayarak hiçbir örnek, hiçbir deney, birleşik duygu, gelenek söz konusu değildi. Burada suçüstü yakalanmak utancı olmadığından bu kadar rahatlamıştı. Evet, Benito buraya bütün iyiliklerden aranıp ölümlü dünyada kötülüğün tadını çıkarmak için yerleşmişti. Şimdi bataklıkta besbedava debelenirken işte bunun için gerçekten mutlu, gerçekten korkunçtu. Şövalye Notus Gladius düşüncesinin burasında birden ferahladı. Korkmazlıkla iyilik gibi, korkaklıkla kötülük de kimi kişiler için bir çeşit akrabalıktı. Keşiş Benito'nun kendi soyundan olduğunu anlayınca kuşkuları dağılmış, gene kendi soylarından olan şu namussuz batağın hakkından geleceğine, çirkefe, kana, rezilliğe bata çıka büyük amaca ulaşacağına %100 inanmıştı. Biz burada batakla boğuşurken ister misin Uranha zilli dervişler muhterem pederin afyonlarını yağmalasın? Tirkopol yüzbaşısı Uranha batağı hiç sevmemişti. Kuşkusu da gittikçe artıyordu. Umurumdaydı. Yapmazlarsa namussuzdurlar. Keşiş Benito vaz eder gibi parmağını kaldırıp kesin konuştu. Afyonlarımıza hiç kimse dokunamaz. Çünkü tekin değildir keşiş mağaraları. Ve de mağara milleti töresinde birbirlerini soymak yoktur. Şövalye yüksek sesle gülünce hızla dönüp gerçek bir ürküntüyle havadaki parmağını ağzına götürdü. Sus, gürültü yok. Ne olur? Yaklaştık mandaların yaylağına. Anlamadım, ne mandası? Ünlü mandaları vardır buralarda Karacahisar Tekvuru'nun. Gezerler oldum olası başıboş. Canavarlaşmışlardır. Allah esirgesin, hele bahar üstü azmışlardır. Kafalarını yere eğip yelelerini kabartarak saldırdılar mı dağlar güç yetiremez. Sürer götürür, ezer bitirirler. Her biri fil kadar ejderhalardır ki para etmez kargı margı kılıç mılıç. Ne işe yarar bu reziller öyleyse? Karacahisar Tekvuru şişinir mi malın var diye sakın. Şişinir çünkü gerçekten değerli maldır.